48. ayrım. Sayfa no 422. Alçak tahta bir bölmenin arkasına geçerek iki domuzun birbirine sokulup uyuduğu samanların üstünde kılığını değiştirdi. O sırada odadakiler sanki kira yokmuş gibi masanın başında oturuyorlardı. Beşi de sarı saçlıydı. Biri başına mavi bir mendil bağlamıştı. Tahta kaşıklar tahta çorba kaselerine çarpıyordu. Köşedeki tuğla ocağının yanından da kaşık sesi geliyordu. Kır saçlı biri orada başını kaseye eğmiş, içini çekerek çorbasını içiyordu. Masada bir kandil duruyordu. Köşedeki üç bronz ikonanın önünde de üç mum yanmaktaydı. Alevler bronz ikonalara vurup onları kırmızımsı bir renge boyuyordu. Kira beyaz çizmelerini giyip elbiselerini çıkardı. Kolları çıplak olduğu için biraz titredi. Halbuki oda sıcak ve havasızdı. Beyaz gelinliği sırtına geçirdi. Gelinliğin uzun kuyruğu samanları hışırdattı. Bir domuz çizgiyi andıran gözünü açtı. Kira kuyruğu kaldırıp dikkatle beline iğneledi. Bunun için büyük çengelli iğneler getirmişti. Beyaz eşarbı sıkıca başına doladı, beyaz kürk ceketi de giydi. Usulca astarın sol üstüne düşen kabarıklığı yokladı, paraları oraya dikmişti. İhtiyaç duyacağı son ve tek silah buydu. Masaya yaklaştığı zaman sarışın dev ifadesiz bir sesle ''Bir saat filan beklemen iyi olur.'' dedi. ''Ay batsın çünkü bulutlar pek sabit değil.'' Yana çekilip genç kadına sırada yer açtı. Oturması için eliyle işaret etti, bir emirdi bu. Kira dantel elbisesinin eteğini kaldırıp sıranın üstünden atladı ve oturdu. Ceketi çıkartıp koluna aldı ama bunu sıkı sıkı vücuduna dayamıştı. İki çift kadın gözü dantel elbisenin yüksek yakasına takılmıştı. Mavi mendilli olan kız yaşlı kadına bir şeyler fısıldadı. Gözlerinde korku ve hayret dolu bir ifade belirmişti. Adam sessizce bir tas çorbayı misafirin önüne bıraktı. Kira istemem teşekkür ederim dedi. Aç değilim. Adam emir verdi. Ye, sana lazım bu. Kira kızgın domuz yağı kokan lahana çorbasını içti. Adam birdenbire sessizliği bozdu. Aşağı yukarı bütün gece yürüyeceksin. Kira başını salladı. Karşıda oturan kadın da başını sallayıp içini çekti. Pek de genç. Gitme zamanı gelince adam kapıyı açtı. Buz gibi bir rüzgar simsiyah boşlukta uğulduyordu. Adam, mümkün olduğu kadar yürü diye mırıldandı. Bir muhafız görünce yere yat, sürün. Kapı kapanırken Kira ona baktı. Teşekkür ederim. Kar dizlerine kadar çıkmıştı. Her adım ileriye doğru yuvarlanmaktan farksızdı. Kira eteğini sıkı sıkı yakalayıp yukarıya çekmişti. Etrafında maviliğe benzemeyen bir mavilik vardı. Buna bir renk demek mümkün değildi. Böyle bir renk Kira'nın bildiği dünyada yoktu. Bu renk sonu gelmezmiş gibi uzanıyordu. Botu alabildiğine uzuyordu o zaman. Sonra o mavimsi beyazlığın başının üstünde birleşen bir kubbe olduğu sanısına kapılıyordu. Karşıda hiç ışık yoktu. Geride kalan ışıkların da çoktan kaybolduğunu biliyordu. Arkasına bakmamasına rağmen biliyordu bunu. Elinde bir şey taşımıyordu. Bavulu ve eski giyeceklerini köyde bırakmıştı. İleride orada hiçbir şeye ihtiyacı olmayacaktı. Sadece ceketinin astarındaki ince para tomarı lazımdı. Arada bir usulca paraları yokluyordu. Sanki uzun bir merdivene tırmanmış gibi bacak kasları gerilmişti. Bu yüzden dizleri sonsuz bir acı veriyordu genç kadına. Adeta bir yabancıymış gibi bu acıyı biraz da merakla inceliyordu. Kızgın iğneler yanaklarına batıyordu. Yüzü kaşınıyordu da. Arada bir beyaz eldivenleri eliyle yanağını kaşıyordu ama bunun faydası olmuyordu. Ayaklarının altında gıcırdayan kardan başka bir ses duymuyordu. Daha hızlı yürümeye çalıştı. Kendi ayak sesinden başka bir ses duymamaya, bilinmeyen bir yerden gelip etrafını saran seslere aldırmamaya çabalıyordu. Saatlerden beri yürüdüğünün farkındaydı. Bir zaman saatlerce deyimini kullanırdı. Oysa burada saatler yoktu. Sadece adımlar vardı. Bacaklar kalkıp kalkıp kara gömülüyordu. Karın da sonu yoktu. Yoksa sonu var mıydı? Bu önemli değildi zaten. Bunu düşünmek zorunda değildi. Sadece yürümesi gerektiğini düşünmeliydi. Batıya doğru yürümeliydi. Tek problemi buydu. Bütün problemlerin toplamıydı bu. Kira'nın problemleri var mıydı? Sorulacak soruları olabilir miydi? Eğer varsa bunlara şimdi cevap vermeliydi. Düşünmesine gerek yoktu. Buradan kurtulmalıydı. Ancak ondan sonra gerekirse düşünürdü. Sadece kurtulmalıydı. Kurtulmalıydı. Beyaz yün eldivenlerin içinde parmakları sızlıyordu. Kemikleri sertleşmiş, eklemleri sanki bir kerpetene kısılmıştı. Herhalde üşüyorum diye düşündü kendi kendine. Acaba çok soğuk bir gece mi dedi ama pek belirsiz bir düşünceydi bu. Önünde uzayıp giden karlar ışıklıydı. Kar gökyüzünü aydınlatıyordu. Genç kadının önünde sis gibi bir şey vardı. Orada toprak bulutlara karışmıştı. Kira bulutların çok yakında olup olmadığını da bilemiyordu. Belki yüzünü onlara çarpacaktı. Belki de millerce uzaktaydı bunlar. Arkada hiçbir şey bırakmamıştı. Etrafındaki toprak gibi beyaz ve hayali bir boşluktan kurtulmak için gidiyordu. Mücadeleden vazgeçemezdi. Yaşıyordu. Hayat olmayan bir çölde yalnız ve canlıydı. Hala canlı olduğu, yaşadığı içinde yürümesi gerekiyordu. Kurtulması gerekiyordu. Rüzgarda kar helezonları havalanarak çok uzakta gökyüzüne yükseldi. Kira tepesinde siyah siyah parçacıklar gördü. Pırıl pırıl yıldızlar bulutların arasından Kira'ya göz kırpıyordu. Kira daha da büzülerek omuzlarını indirdi, görülmek istemiyordu. Bir şey beline batıyordu. Sanki her adım bel kemiğini öne doğru çekmekteydi. Sırtında bir yer zonkluyordu. Zonklama yukarıya doğru yayıldı. Parmaklarını ceketin içindeki banknot destesine bastırdı. Paraya dikkat etmeliydi. Kaybetmemeliydi parayı. Paraya ve bacaklarına dikkat etmeliydi. Gerisinin önemi yoktu. Bir ağaç görünce duraladı. Birdenbire karların içinden büyük, beyaz bir piramidi andıran ulu bir köknar ağacı çıkmıştı. Dizlerini bükerek nefes almadan bir hayvan gibi pusuda duruyordu. Dinledi ama bir şey işitmedi. Alçak dallarının arkasında hiçbir şey kımıldamıyordu. Yola devam etti. Ne kadar beklediğini bilmiyordu. Artık ilerleyip ilerlemediğinin de farkında değildi. Belki de saatlerce ayaklarını yere vuruyordu. Aynı yerde tepinmekteydi. Etrafındaki muazzam beyazlıkta hiçbir şey değişmiyordu. Acaba değişecek miydi? Beyaz bir masada dolaşan bir karınca gibiydi. Sert, parlak, emaye bir masada gezinen bir karınca. Başını ve omuzlarını arkaya atıp gökyüzüne baktı. O pırıldayan noktacıkların sonu gelmez dünyalar olduğunu söylüyordu insanlar. Bu dünyada kendisine yer yok muydu? Bu muazzam evrende küçük yerden ayaklarını iten kimdi? Kimdi onlar? Hem neden yapıyorlardı bunu? Kira bunları unutmuştu. Sadece kaçması gerekiyordu. Bacakları artık kendisinin değildi. Birer çark ya da piston gibi hareket ediyorlar, inip inip çıkıyor, bükülüyor ve kayıyorlardı. Her düşüşte Kira beynine kadar sarsılıyordu. Kira birdenbire yorgun olmadığını hissetti. Acı da duymuyordu. Hafif ve serbestti. O kadar iyiydi ki yıllarca böyle yürüyebilirdi. Sonra korkunç bir acı küreklerine saplandı. Genç kadın sendeledi. Hareketsiz kalan ayağı havaya kalkıp tekrar inene kadar saatler geçmiş gibi geldi. Ayağı karları ezdi. Yine yürüyordu. İki büklüm olmuştu. Kollarını karnının üstünde kavuşturmuştu. Böylece bacaklarına fazla yük olmayacaktı. Bir yerde bir sınır vardı. Bunu geçmesi gerekiyordu. Birdenbire bir Alman filminde gördüğü lokanta gözlerinin önünde belirdi. Lokanta kapısının üstünde bir isim vardı. İsim nikel kaplama harflerle yazılmıştı. Donuk beyaz camın üstündeydi yazılar. Bunun sadeliğinde küstahça bir şeyler vardı. Cafe Digit Dagi. Bıraktığı ülkede böyle tabelalar yoktu. Orada balo salonunun zemini gibi pırıl pırıl kaldırımlar göremezsiniz. Kendi kendine tekrarladı. Cafe Digi Dagi. Bir tılsım veya dua gibi tekrarladığı sözleri kendisi duymuyordu. Cafe Digi Dagi. Bu hecelere uyarak yürümeye çalıştı. Artık bacaklarına kımıldamalarını söylemesinin gereği yoktu. Bacakları koşuyordu. Bir içgüdüsü, hayvanlara has bir içgüdüsü kendisini koruması için onu kırbaçlıyor ve mücadeleye zorluyordu. Genç kadın donmuş dudaklarının arasında mırıldanarak tekrarlıyordu. Sen iyi bir askersin, Kira Argonova. Sen iyi bir askersin. İleride mavi karlar gökyüzüne doğru yükseliyordu. Kira yaklaştıkça dalgalar değişmedi. Bunlar daha da belirli bir biçimde ortaya çıktı. Karanlıkta dalga dalga görünen alçak tepelerdi bunlar. Beyaz piramitler gökyüzüne doğru uzanıyor, uçları siyahımsı duruyordu. Kira sonra siyah bir silüet gördü, hareket ediyordu. Tam tepelerin arasından dosdoğru geliyordu. Kira bacakları da gördü, bir makas gibi açılıp açılıp kapanıyordu bacaklar. Sonra bir omuzdaki ucu sivri bir şeyi fark etti. Bu bir defa ışıldadı. Kira karnının üstüne yattı. Sanki kendisine bayıltıcı bir ilaç verilmiş gibi karın bileklerini dondurduğunu ve botlarına girdiğini belli belirsiz hissetti. Hareketsiz kaldı. Kalbi karların üstünde şiddetle çarpıyordu. Sonra başını hafifçe kaldırıp karnının üstünde ileriye doğru sürünmeye başladı. Yine durup yattı. Uzaktaki silüeti gözetliyordu. Tekrar süründü ve durdu. Gözetleyerek yine ilerledi. Yoldaş Ivan Ivanov 1900 yılında Vitebsk kasabasında yan sokaklardan birindeki bodrumda dünyaya gelmişti. 6 yaşına bastığı zaman bir ayakkabıcının yanına çırak girmişti. Ayakkabıcı onu deri askısıyla döver ve kara buğday bulamacıyla karnını doyururdu. 10 yaşına gelince tek başına ilk çift ayakkabısını yaptı. Bunları giyip gururla caddede dolaştı. Deri gıcır gıcır ses çıkarıyordu. Yoldaş Ivan Ivanov'un bütün ömrünce hatırladığı ilk gün buydu. 15 yaşına gelince komşu bakkalın kızını kandırarak boş bir arsaya götürdü ve ırzına geçti. Kız 12 yaşındaydı ve göğsü de bir oğlan çocuğununki gibi dümdüzdü. Kız tiz bir sesle feryada da kalkıştı. Ivan kimseye söylemeyeceğine ondan söz aldıktan sonra kıza 15 kopek ve yarım kilo da şekerleme verdi. Hatırladığı ikinci günde buydu. 16 yaşında hakiki bir general için ilk askeri çizmeleri yaptı. Panele beze tükürüp çizmeleri iyice parlattıktan sonra bunları kendisi generale götürdü. Adam onun omzunu okşayarak bir ruble bahşiş verdi. Hatırladığı üçüncü günde buydu. Ayakkabıcı dükkanının etrafında neşeli birçok genç vardı. Onlar şafakla kalkıp canla başla çalışırlar, terden gömlekleri sırtlarına yapışırdı. Fakat geceleri iyi eğlenirlerdi. Caddenin köşesinde bir meyhane bulunuyordu. Kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak neşeli şarkılar söylerlerdi. Köşeyi dönünce de bir ev vardı. Orada buruş buruş yüzlü bir ihtiyar piyano çalardı. İvan'ın en beğendiği de pembe kimono giyen şişman sarışın kadındı. Gerçen adında bir yabancıydı. İşte yoldaş İvan İvanov bu geceleri hatırlıyordu. Sonra Kızıl Ordu'ya katıldı. Tepelerinde şarapneller patlarken siperin dibinde diğer askerlerle bitleri yarıştırdı. Yaralandı ve ona öleceğini söylediler. Boş gözlerle duvara baktı çünkü bu bir şeyi değiştirmeyecekti. Fakat İvan iyileşip yuvarlak yanaklı, yuvarlak göğüslü bir hizmetçi kızla evlendi. Ne yapsın, kızın başına iş açmıştı. Oğulları sarışın gürbüz bir çocuktu. Ona da İvan adını verdiler. Pazar günleri kiliseye gidiyorlardı. Bulabildikleri zaman karısı soğanlı koyun rostosu yapıyordu. Kadın eteklerini tombul bacaklarının üstüne kadar sıvayıp eğilir, odalarının beyaz cam keresesine yapılmış zeminini silerdi. Kocasını da ayda bir hamama gönderirdi. Ve yoldaş İvan İvanov mutluydu. Sonra İvan'ı sınır karakoluna tayin ettiler. Karısı da oğlunu alıp köydeki ailesinin yanına döndü. Yoldaş İvan İvanov okumasını öğrenmişti. Yoldaş İvan İvanov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sınırını koruyordu. Adam karda ağır ağır yürüdü. Tüfeği omzundaydı. Donan parmaklarına hohluyor ve soğuğa küfrediyordu. Tepeden aşağı inmeye bir diyeceği yoktu. Fakat tepeye tırmanmak zordu. İnleyerek güç bela tırmandı. Tam tepede durdu. Rüzgar burnunu dişliyordu adeta. Göz alabildiğine uzanan karlı düzlükte kimsecikler yoktu. Sonra yoldaş İvan İvanov uzakta karda kımıldayan bir şey gördü. Onu kımıldadığından pek de emin değildi. Karanlıklara baktı. Fakat rüzgar birdenbire düzlükteki karları havalandırmıştı. Adam yanılmış olabileceğini düşündü. Sadece ona karlardan başka bir şey de hareket etmiş gibi gelmişti. Ellerini ağzına götürerek ne var orada diye bağırdı. Cevap çıkmadı. Tepenin altındaki düzlükte kımıldama olmadı. İvan tekrar haykırdı. Buraya gel, yoksa vururum. Cevap yoktu. Adam duraklayarak boynunu kaşıdı, karanlıkların ilerisine kadar baktı fakat emin olmalıydı. Tüfeğini omzuna dayarak ateş etti. Karanlıkta mavi bir alev görünüp kayboldu. Patlamanın sesi uzaklardan yankılandı, bir süre sonra kesildi. Tepenin altındaki beyaz düzlükte bir hareket yoktu. Yoldaş İvan İvanov yine boynunu kaşıdı, gidip orasını araştırması gerektiğini düşünüyordu. Fakat orası çok uzaktı. Kar da çok derindi. Sonra rüzgar sert esiyordu. Elini sallayıp geri döndü. Herhalde bir tavşandı diye mırıldanarak tepeden indi, yoluna devam edecekti. Kira Argonova karların içinde kımıldamıyordu. Karnının üstüne yatmış, kollarını ileri uzatmıştı. Kımıldayan sadece eşarbın altında çıkan bir bukte saçtı. Tepelere giden adamı gözleriyle izliyordu. Adam görünmez oldu. Kira uzun zaman hareketsiz yatarak tam altına düşen karların kızıla boyanmasını seyretti. Kırmızı leke gitgide büyüyordu. Kafasından geçenleri neredeyse duyacaktı. Fakat kafası o kadar berraktı ki vurulmuşum ben. Demek yaralanınca böyle oluyor. Hiç de korku verecek bir şey değil bu. Öyle değil mi? Ağır ağır dizlerinin üstünde doğruldu. Eldivenin birini çıkarıp ceketin içine soktu. Sol göğsünün üstündeki para destesini yokladı. Kurşunun paraları delmediğini umuyordu. Neyse tam altındaydı. Parmaklarına sıcak ve yapışkan bir şey bulaştı. Fazla canı yanmıyordu. Sadece yan tarafında bir yanma vardı. Acısı da yorgun bacaklarınınkinden daha azdı. Ayağa kalkmaya çalıştı. Sendelediyse de başaramadı. Ceketinde koyu bir leke belirmişti. Kürkün tüyleri ılık ve top top olmuştu kanla. Fazla kanı akmamıştı. Kira vücudundan akan birkaç damla kanı hissediyordu. Yürüyebilirdi. Kan alması için de yaranın üstüne elini dayayacaktı. Sınırdan pek uzakta değildi artık. Orada, sınırın ötesinde yaralarını sararlardı. Önemli değildi yarası. Ayakta durabiliyordu. Yoluna devam edebilirdi. İleriye doğru adım attı. Dizlerindeki kesikliğe bir anlam verememişti. Morarmaya başlayan dudakları aralandı. Kira, yaralandın tabii diye fısıldadı. Biraz da bitkinsin. Bu kadarı beklenir tabii. Üzülecek bir şey yok. Eli yaranın üstünde, omuzları çökmüş bir halde sendeleyerek yola devam etti. Sallanıyordu. Sanki sarhoşmuş gibi dizleri birbirine çarpıyordu. Dantel elbisenin eteğinden damlayan kanlara baktı. Pek azdı. Sonra bunların arkası kesildi. Kira gülümsedi. Acı duymuyordu. Bütün iradesini gittikçe zayıflayan bacaklarına vermişti. Gitmesi lazımdı. Kurtulmalıydı. Kaçması şarttı. Sanki sesi kendisine hayat veren bir suymuş gibi fısıldadı. Sen iyi bir askersin, Kira Argonova. Sen iyi bir askersin. Şimdi bunu ispat etmenin zamanı geldi. Şimdi. Bir gayret daha. Son bir gayret. Bu o kadar kötü değildi sanırım. Öyle değil mi? Başarabilirsin bunu. Sadece yürü. Buradan çıkman şart. Kurtul. Kurtul. Kurtul. Elini ceketin içindeki paraların üstüne bastırdı. Paraları kaybetmemeliydi. Buna dikkat etmeliydi. Başı öne düşüyordu. Gözlerini kapattı. Kirpiklerin arasından durmaması gereken bacaklarına bakıyordu. Birdenbire gözlerini açınca kendisini karda yatar buldu. Başını ağır ağır kaldırdı. Düştüğünü hatırlayamadığı için şaşırmıştı. Herhalde bayıldım diye düşündü. Acaba bayılmak nasıl bir şeydi? Çünkü bunu hatırlamıyordu. Kalkmak çok zaman aldı. Düştüğü yerde kırmızı bir leke gördü. Demek ki orada bir süre yatmıştı. Sendeleyerek bir adım attı, sonra durdu. Uyuşmuş beyninde bir fikir kımıldanmıştı. Geri dönüp yerdeki lekeyi karla kapattı. Yürümeye devam etti. Bir taraftan da havanın birdenbire neden bu kadar sıcak olduğuna şaşırıyordu. Bu kadar sıcakken karlar neden erimiyordu? Sıcaktan nefes alamayacak hale gelmişti. Ya karlar erirse ne olacaktı? O zaman yüzmesi gerekecekti. Yüzmesini iyi bilirdi. Hem bu yürümekten daha kolay olacaktı. O zaman bacakları dinlenebilecekti. Öne doğru eğilerek yürüyordu. Doğru tarafa gidip gitmediğinin farkında değildi. Yönü düşünmesi gerektiğini unutmuştu. Sadece yürümesi gerektiğini hatırlıyordu. Tepenin arkasında bir uçurum olduğundan haberi yoktu. Birdenbire ayağı kaydı. Kira bayır aşağı yuvarlandı. Sadece bir elini oynatabiliyordu artık. Önce yüzünden karları sildi. Dudaklarındaki donmuş kirpiklerindeki karları süpürdü. Beyaz bir uçurumun dibinde boş bir çuval gibi yatıyordu. Kalkabilmek için sarf ettiği zaman ona saatler, yıllar kadar uzun geldi. Önce ellerini vücuduna götürdü. Güç bela dirseklerini gövdesine dayadı, bacaklarını döndürdü. Dizlerinin üstünde doğruldu, gerilmiş, titreyen ellerine dayanarak durdu. Bir elini kaldırdı, sonra da diğerini. Ayağa kalktı, nefes nefese dimdik durdu. Birkaç adım attı fakat öbür tarafa çıkabilmesine imkan yoktu. Yere düştü ve ellerinin üstünde sürünerek tepeye tırmanmaya başladı. Yanan yüzünü soğuması için karlara sokuyordu. Tepeye tırmanınca ayağa kalktı. Eldivenlerini kaybetmişti. Ağzının kenarında bir şey hissederek dudaklarını ovuşturdu. Eline baktı, parmaklarına pembe köpükler bulaşmıştı. Çok fazla sıcaktı doğrusu. Başındaki beyaz eşarbı çekip uçurumdan attı. Saçlarını arkaya iten rüzgar onu biraz rahatlatmıştı. Başını rüzgara doğru çevirerek yürüdü. Çok sıcaktı ve nefes almakta zorluk çekiyordu. Kürk ceketini de koparırcasına karlara attı. Arkasına bakmadan yürüdü. Gökyüzünde mavimsi, gri ve yeşil bulutlar vardı. Tam karşısında da karların üstünde ince bir hat parlıyordu. Bu saydam beyaz bir ışıktı fakat karın üstünde açık yeşil gibi duruyordu. Kira öne doğru sendeledi, tekrar geriye gitti. Gözlerine giren saçları eliyle itti. Sendeleyerek yoluna devam etti. Etrafındaki kar kadar beyaz, uzun bir gelinlik giymiş olan incecik kadın sarhoş gibi sendeleyerek yürüdü. Gelinliğin kuyruğu belinden kaymıştı. Kira'nın peşinden sürükleniyordu. Bacakları bu kuyruğa takılmaktaydı. Kör gibi sendeliyordu. Rüzgarda saçları uçuşuyordu. Kolları da sanki rüzgara kapılmış gibi sallanmaktaydı. Omuzlarını geriye atınca göğüsleri beyaz dantelin altında belli oluyordu. Sol göğsünün altından ince bir kan aşağıya doğru ağır ağır süzülüyordu. Beyaz satenin üstündeki ince dantel, çiçekler kırmızıya boyanmıştı. Birdenbire kanlı köpüklerden kuru dudakları birbirine yapıştı. Kira güçlükle dudaklarını araladı, çok hafif bir sesle oradakilerden yardım ister gibi, sınırın ötesindekileri yardıma çağırır gibi bir isim mırıldandı. Sesi bir okşayış kadar yumuşak ve adeta neşeliydi. Leo. Umutsuzluğa kapılamadan, sanki bu isim, dünyada tek bu isim ona hayat veriyormuş gibi sesini yükselterek tekrarladı. Sesi gitgide tizleşiyordu. Leo. Leo. Sınırın ötesine gidiyordu. Orada oturabilmiş olsaydı bambaşka bir hal alacaktı Leo. İşte şimdi ona sesleniyordu. Leo kendisini orada bekliyordu. Onun için yürümesi lazımdı. Sınırın ötesinde kendisini başka bir hayat bekliyordu. Yaşadığı her saat bağlı olduğu bir hayat vardı orada. Bunu bir sancak gibi kaldırmış ve hiçbir zaman yere indirmemişti. Bu hayata ihanet edemezdi. Şimdi de hala yaşarken durup bu hayata ihanet etmesine imkan yoktu. Biraz daha, birazcık daha yürüyerek hala hizmet edebilirdi. Kulağına bir şarkı geliyordu ama bunu bir insan söylemiyordu. Bir savaş marşıydı. bir matem marşı, bir ilahi veya dua da değildi. Bu eski bir operet parçasıydı. Kırılan kadehlerin şarkısıydı bu. Müziğin küçük notaları duraklayarak titredi. Sonra birdenbire patlayıp küçük dalgacıklar halinde yayıldı. Tıpkı kristallerin çıkardığı sese benziyordu bu. Notalar zıplayıp patlıyordu ve coşkun bir insanın neşesiyle gülüyordu. Kira kendisinin şarkıyı söyleyip söylemediğini bilmiyordu. Belki de müzik sesi bir yerden geliyordu. Fakat bu müzik vaktiyle bir vaatti. Hayatının şafağında vaat edilmişti. O zaman söz verilen şeyi bugün çok görmezlerdi kendisine. İlerlemesi gerekliydi. Beyaz dantel gelinliğin üstündeki kan lekesi gittikçe genişlemekteydi. Bu ortaçağ kılığına bürünmüş incecik genç kadın hala yürüyordu. Şafak vakti bir uçurumun kenarına düşüp kaldı. Hareketsiz yatıyordu. Çünkü bir daha ayağa kalkamayacağını anlamıştı. Aşağıda uçsuz bucaksız karların üstüne güneş doğuyordu ama henüz güneşi görememişti. Çok taze ve soluk pembe bir şerit belirmişti ufukta. Karların üstüne yayılan bu tatlı renk biraz daha yükseldi ve yukarılara karıştı. Kar da bu pembeliği görür görmez titreyip nefes almıştı sanki. Şimdi hafif hafif parıldıyordu karlar. Uzakta düzlükte tek bir ağaç vardı. Yaprakları yoktu bunun. Dalları da pek azdı. Kar tutmamıştı dallar. Ağaç gelecekteki baharı bekler gibi dallarını havaya kaldırmıştı. Kolları andıran ince dallar şafağa doğru uzanıyordu. Güneşin doğduğu bu uçsuz bucaksız topraklarda ne kadar çok şey yapma imkanı vardı. Kira uçurumun kenarında yatıp gökyüzüne baktı. Beyaz ve hareketsiz eli aşağıya doğru sarkmıştı. Küçük kızıl damlalar ağır ağır karda yayılıyorlar, uçuruma doğru süzülüyorlardı. Kira gülümsedi. Ölmek üzere olduğunu biliyordu. Fakat bunun da önemi yoktu artık. Hiçbir kelimenin anlatamayacağı bir şeyi öğrendiğini şimdi anlıyordu. Hep beklemişti. Sanki bu anı daha önce yaşamış ve hissetmişti. Şimdi bunun farkına varmış, sessiz bir ilahi gibi duymuştu. Bunu karlara damlayan kanların aktığı delikten çok daha derinde bir yerde hissetmişti. Bir an ya da bir sonsuzluk. Bu neyi değiştirirdi? Yenilemeyen hayat vardı ve olabilirdi. Kira son defa gülümsedi. Pek çok şey olabilirdi. Kira bunun için gülüyordu. Sayfa no 431. Kitabın seslendirmesi bitti. 21 Şubat 2010.